Ayrım 25.
Bit yeniği erken başlar. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder. Gazali. 1914 kışında Hamsiköy-Erzurum arasında sırtlarında erzak taşırken terden ve gerekli temizlik imkanı bulunamaması gibi sebepler yüzünden tifüs hastalığına yakalanan askerler kasaba ve köylerine gönderildikçe hastalığın yayılmasına sebep olurlar. Bu hastalık yüzünden bazı köylerde halkın yarısından fazlası hayatını kaybeder. Kurmay Yarbay Felix Guze, 3. Ordu Kurmay Başkanı. Ordu, elbise, silah ve teçhizat itibarıyla asri bir şekilde teçhiz edilmişti. Fakat mevcut olanlar sayı itibarıyla azdı. Bunların ikmali ya güçtü yahut da hiç mümkün olmuyordu. Avrupa'dan gönderilen malzemenin çoğunu İstanbul'a yakın olan kıtalar alıyorlardı. Kafkas cephesine gönderilenler de çok zaman sonra gelebiliyordu. Ordu mıntıkasında ise az imalat yapılabiliyordu. Bu sebeple memleket dahilinde elbise namına ele ne geçtiyse bunlardan istifade olundu. Fakat maksat gene de tamamen gerçekleştirilemedi. Bazı kıtalar alaca bulaca bir manzara içindeydiler. Köylüler harbe iştirak için yahut gönüllü kıtalar teşkili için her zaman silah istiyorlardı. Ekseriyada tüfek veriliyordu. Ahali eski modelde verilen tüfekleri ekseriyetle geri veriyordu ve kendilerinin ateş kabiliyetlerinin mükemmel olduğunu iddia ederek modern silah kullanabileceklerini ve ancak bunlarla iyi iş görebileceklerini ileri sürüyorlardı. Ahali kendi arzularıyla para ve malzeme hususunda büyük fedakarlıklar göstermiştir. Anadolu'da cephane imal edilemiyordu. Mühimmat ya İstanbul'dan yahut İstanbul yoluyla Avrupa'dan geliyordu. Cephane ikmali şartları da çok fenaydı. Piyade için bir dereceye kadar kafi miktarda cephane mevcut idi. Fakat topçu cephanesi nispeten az idi. Münferit mühimmat depoları memleket dahilinde uzak yerlere dağılmıştı. Daha harp başlamadan cephane ikmali çok karışmış idi. Bu karışıklık uzun müddet devam etti ve çoğu heder olup gitti. El bombaları, havan topu, alev makineleri ve gaz mermileri ise bulunmuyordu ve bu yüzden cephede kullanılmamıştır. İAŞ ve sıhhiye işleri çok çok müşkülatla temin edilebiliyordu. Ordu Levazım Müdürü, Menzil Müfettişi ve Ordu Başhekiminin bu memuriyetleri güçlükle kabul eyledikleri kayda şayandır. Sıhhiye malzemesi çok az idi. İlaç ve aletler Avrupa'dan geliyordu. Yatak ve hastane malzemesi de yavaş yavaş mıntıkadan temin ediliyordu. Bu hususta Hazar'da hiçbir hazırlık yapılmadığı için ordu hemen yokluk içinde işe başlamıştı. Doktorların adedi ve mevcut olanların kudreti ilmiyeleri kafi derecede değildi. Kıtalarda sıhhiye işlerinden anlayan adamların adedi az idi. Şarklılar vücutlarını ve iç çamaşırlarını çok yıkarlardı. Fakat kafi miktarda çamaşır bulunmuyordu. Seferberliğin ilanı ile beraber ordunun sağlık teşkilatlarını kurma ve eksiklerini tamamlama çalışmaları da başlatılmıştır. 1914'ün Nisan ayında Sivas ve Merzifon, Mayıs ayında Samsun, Amasya ve Tokat, Temmuz ayında Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Trabzon, Eylül ayında Van, Ekim ayında ise Hakkari ve Hasankale ile 3. Ordu'ya bağlı 11. Kolordu birlikleri lekeli tifo hastalığı görülen yerler olur. Ekim ayındaki Karadeniz baskını gerçekleşmeden önce Ağustos 1914 tarihinde 3. Ordu'dan yazılan bir telgrafta önceki seneler büyük bir salgın halinde ortaya çıkarak Erzurum'da yüzlerce askerin helakine sebep olan lekeli hummanın münferit olarak tekrar görüldüğü bildirilmektedir. Ramazan Balcı günümüz yazarlarından. Ordu Sağlık Teşkilatı'nın savaşa hazır olduğu hakkında genel karargaha bir rapor veren ordu sertabibi Albay Kemal Bey, hastalık bahanesiyle Erzurum'dan ayrılmıştı. Gerçekte ordu sıhhiyesi harbe hazır değildi. Askerler için ilk yardım malzemelerinin konulduğu harp paketi yarı yarıya eksikti. İstanbul'dan gönderilen harp paketi toplam 38.494 adetti. Bu sayı asker sayısının çok altında kaldığı gibi bunların büyük bir kısmı da yollarda kalmış ve askerin eline ulaşmamıştı. Erzurum'da bulunan 5000 hastaya toplam 29 doktor bakıyordu. Sayıları 20.000'i bulan aşiret süvari alaylarında sadece bir doktor vardı. Memleketi çepeçevre kuşatan her türden mahrumiyet sıhhi hizmetler konusunda da acımasızdı. Ülkenin dört bir köşesinde tifo başta olmak üzere salgın hastalıklar vardı. Ancak devletin eldeki imkanlarla yapabileceği fazla bir şey yoktu. Daha harp başlamadan Mayıs 1914'te Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelge, lekeli tifo hastalığının yaygın bir şekilde ve uzun bir süredir sürdüğünü ve büyük kayıplara yol açtığını belirtiyordu. Genelgeden bu salgının önlenmesinde başarı sağlanamadığı da anlaşılmaktaydı. 2 Eylül 1914'te Edirne'de kolera salgını vardı. Konya'daki taburlarda lekeli tifo hastalığı görülmüştü. Aynı günlerde Bağdat'ta veba, Musul'da ise lekeli tifo salgını ile mücadele edilmeye çalışılmaktaydı. Bütün hapishane ve gözaltı yerleri sıhhi şartlardan tamamıyla mahrum bulundukları için her türlü bulaşıcı hastalığın kaynağı ve tifo hastalığının meskeni olduğu ve daha uzun zaman bu gibi yerlerin temizlenme ihtimalinin bulunmadığı bildirilen diğer bir genelgeyle de hastalığın halk arasında da yayılmasının önlenmesi için mahpus ve gardiyanlara düzenli bir şekilde tifo aşısı yapılması isteniyordu. 1914 Ekim ayında tifo salgını yaygın bir hal alınca İstanbul tifo mıntıkası ilan edilerek memur ve hizmetleri aşılama çalışmaları başlatıldı. Birinci Dünya Harbi'nin başlarında ve özellikle Doğu illerinde tifüs harpteki çatışmalardan daha fazla zayiata sebep olan bir afet şeklini almıştı. Sağlık Bakanlığı memleketin her yerinde tifüs hastalığı salgını başladığını ve ağır kayıplara yol açtığını belirtmekte, aslında çok basit önlemlerle öne alınabilecek bu hastalığın harp halindeki orduyu da tehdit ettiğini ihtar etmekteydi. Bu konuda yayınlanan genelgeler devletin içine düştüğü aczi göstermesi bakımından dikkate değer niteliktedir. Seferberliğin ilanı ile birlikte askerler aracılığı ile lekeli humma denilen ordu humması halkın arasında yayılarak çoklukla ölümlere yol açmaktadır. Doktorların büyük bir kısmının askere alınması sebebiyle hastalığa karşı yeterli derecede önlem alınamamaktadır. Hastalık asker ve sivil için en büyük felakettir. Bu hastalığın mikrobu bitlerle bulaşır. Bitlenmemek için en iyi çare saç ve sakalı kısa kesmek, vücutta başka kıl bırakmamak ve daima çamaşırlarda bit aramak ve sık yıkanmaktır. Başta bit bulunur ve temizlenmeye vakit bulunmazsa, başa gaz yağı ve neft yağı ile ıslatılmış bir takke geçirmeli, bir saat taşıdıktan sonra yıkanmalı, vücutta bit yuvası olmuş mahallere de gaz yağı ve neft yağı sürülmelidir. 3. Ordu 450 kilometrelik Rus hududunu elindeki zayıf kuvvetlerle savunmak zorundadır. Harekat alanı genellikle dağlık ve yolsuz olduğundan, bu geniş sahada harekat yapacak kuvvetlerin birbirine yardımı ve hareket birliği sağlamaları çok güçtür. Kıtalarına eski elbiseleriyle gelen erlerin çoğuna asker giysisi ve diğer donanım verilememiş, 3. Ordu'nun ancak 4'te birine asker giysisi sağlanabilmiş, bölgede kış başlamış olduğundan elbiseye dair ne bulunursa gönderilmesi istenmiştir. 3. Ordu emrine verilmiş bulunan ve Irak'tan gelmekte olan 37. Piyade Tümeni Arap asıllı ve sıcak iklimde yaşayan erlerden oluşmaktadır. Üzerlerindeki yazlık elbisedir ve kaputları da yoktur. Cephane ve silah yetersizliği de ayrı bir sorundur. Mesela 11. Kol Ordu'nun yarıdan fazlası silahsızdır. Ordunun topçu cephanesi durumu da çok kritiktir. Ordu ihtiyaçlarını satın alma yolu ile temin imkanı da yoktur. Çünkü maliyede para yoktur. Kurmay Yarbay Felix Guze, 3. Ordu Kurmay Başkanı. Seferberlik ilan edildiği zaman 3. Ordu Kurmay Başkanlığı görevine tayin olundum. O zaman bu orduda Alman subay olarak yalnız ben bulunuyordum. Türklerle çalışmak çok güç idi, fakat sonradan çok samimiyet ve itimat ile karşılaştım. Siyasi ve şahsi olanlar hariç, önemlileri dahil bütün haberleşme evrakları benim elimden geçti. 3. Ordu emrindeki kıtalar hakkında biraz malumat vermeyi faydalı gördüm. 9. Kol Ordu, 17, 28 ve 29. Piyade Tümenleri ve 2. Süvari Tümeni ile Trabzon, Erzurum, Erzincan mıntıkasında bulunuyordu. Bu kol ordu denize yakın bulunmak ve ordu mıntıkasında yegane şose olan Erzurum-Trabzon yolundan istifade etmek gibi faydalara sahipti ve bir dereceye kadar iyi teçhiz edilmişlerdi. 11. Kol Ordu 18, 33 ve 34. Piyade Tümenleri ile Malatya Harput-Van mıntıkasında bulunuyordu. Elbise ve teçhizatı noksan idi. 37. Piyade Tümeni Bağdat'tan geliyordu. Bu tümen çok zayıf, teçhizatı kötü, talim ve terbiye ve inzibatı noksan idi. İhtiyat süvari tümenleri Erzurum-Urfa mıntıkasında bulunuyorlardı. Kürtlerden müteşekkildi, bu tümenlerde herkes kendi hayvanını tedarik ederdi. Bunlar aslen çoban ve eşkıyadırlar. Hükümetin bunlar üzerindeki nüfuzu az idi. Sultan Hamid zamanında teşkilatı yapılmış olduğundan Hamidiye veya aşiret alayları ismi verilmiş idi. Albay Aziz Samih İlter, 3. Ordu İhtiyat Tümen Komutanı. Harbiye Nezaretine yazdığım telgrafnamede şimdiye kadar görmüş olduğum aşiret ihtiyat alayları asker ve subaylarının inzibat ve kıyafetiyle askeriye ve kabiliyeti harbiyeden mahrum ve kısmen paçavralar giyinmiş halktan ibaret olduğunu bildirmiştim. Beyazıt'ta, Van, rast geldiğim alaylar bana bu kanaati vermişti. İttihat ve Terakki Cemiyeti Van'daki Rus konsoloshanesi karşısında çetelerin talimiyle uğraşıyordu. Kol orduya tayin olunduğum vakit ihtiyat süvari alayları yahut aşiret alayları veya en eski adı ile Hamidiye süvari alayları hakkındaki kanaatim yukarıda yazdığım gibiydi. Tümenlerin bütün alaylarını yokladım. Atışların manevralarını görerek Erzurum'a geldiğim vakit kanaatim hiç değişmemiş fakat kuvvet bulmuştu. 17.000 kılıçtan mürekkep bu 4 tümenin zabitleri çoğu zaman boş ve talimsiz kaldıklarından eski askerlik bilgileri adeta silinmişti. Subaylarla askerler atıcılıkta ancak yumurta vurmayı hüner sayıyorlardı. Nişangah kullanması bu alaylarda işitilmemiş bir şeydi. Hayvanlarının küçük ve zayıf teçhizatları karmakarışık idi. Silahları da hep başka başkaydı. Mavzer, büyük mavzer, martin. Kolordu kumandanı Mehmet Fazıl Paşa şahsen cesur, cömert, hamiyetli ama mevkiinin ehli değil, ihtiyar ve çok sağır, etrafında bir sürü Çerkez atlısı ve bir takım Arap kısratları taşıyordu ki bunların idaresi pek müşkül, köylerde bulundukları her şeyi parasız almayı mübah bilen bu tayfa ile ve onlara uyan kumandanla anlaşmak epeyce zordu. Karargahımız her gün bir köyde kalıyor, yerimizi kimse değil, biz bile evvelce bilmiyorduk. Ordunun emirleri bizi bulamıyor, biz kıtalara emir veremiyorduk. Kolordunun muhabere, muamelat idaresi paşanın nazarında hiçti. Kuru tahta veya toprak üzerine ve yarısı hayvanlara ayrılmış ahırlardaki sekilerde, kumandan, zabit, nefer sıra sıra yerlere uzanıp kısraklara karşı karşıya yatıyorduk. Her sabah nereden geldiği meçhul bir koyun veya keçi suyuna yapılmış çorbadan içerek, maksatsız yola çıkıyor ve akşam bizi nerede yakalarsa geceleyin orada kalıyorduk. Karargâhtaki zabitlerin seferi karyolaları, eşyaları hiçbir zaman bizim yanımıza gelmedi. Veli Baba da 4. tümenin teftişinde gördüğüm manzara yürekler paralayıcıydı. Merkezi viran şehir olup neferleri sıcak yerler ahalisinde olan bu tümenin hepsi yalnız don ve gömlek giymiş olup kaput yerine maşrahlı idiler. Sefil köyün dar ve pis odalarında toprak üzerinde örtüsüz yatıyorlardı. Sıfırdan aşağı 5 derece soğuk olan bu mevsimde kapının önüne nöbete çıkmak bile bu giyimsiz köy çocuklarına en büyük işkence yerine geçiyordu. Tümenin askerleri teftiş edilmek için sabahın ayazında ata binip çıktığı zaman çıplak ayakların demir üzengilere basmaktan ne kadar korkup kıvrıldığını gördüm. Bunların hali beni utandırdı. Bu neferlerle nasıl muharebe edileceğine aklım ermedi. 27 Ekim'de Hasankale'ye, 28 Ekim'de Erzurum'a geldim. Ordu kumandanına Hasan İzzet Paşa giderek süvari alaylarının halini, teçhizatını, harp kıymetlerini izah ettim. Ordu kumandanı dediler ki, Balkan Muharebesi'nde ordu mükemmelen giyinmiş ve teçhiz edilmişti, mağlup olduk. Bu defa da teçhizatsız harp edelim. 29 Ekim'de Ordu Erkan Harbiye Reisi Guze Bey'i, Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Felix Guze'yi ziyaret ederek süvari hakkındaki gördüklerimi ona da anlattım. Soğuk memleket ahalisinden olan bu Alman zabiti çöl evladı imiş gibi soğuktan çok çekiniyor, soba mütemadiyen gürlüyor, ufacık odayı hamam haline koyuyordu. Tafsilatı dinledikten sonra süvari kolordusunun Kağızman üzerine akın yapabilmesi imkanını sordu. Tümenlerin katiyen harp edecek halde olmadıklarını bunlarla akın yapmaya kalkışmanın delilik olacağını söyledim. Hayret etti, bakalım kolordu kumandanı gelsin de tekrar görüşürüz diyerek ayrıldık. Düşman hakkındaki malumat hiç de kafi değildi. 1 Ağustos 1914'te Avrupa'da harp başladığı zaman Rus Genelkurmay'ı hazırladığı harekat planlarında Kafkas cephesini yani 3. Ordu sorumluluğundaki Doğu Anadolu'yu fazla dikkate almamıştır. Çünkü Karadeniz'deki donanma üstünlüğü onlardadır. Avrupa cephelerinde Almanlara karşı sürdürmekte oldukları harbin kısa sürede son bulacağına inanmakta ve Türklerin tarafsızlığı bozacaklarına ihtimal vermemektedirler. Ancak daha sonra Yavuz ve Midilli'nin Türk donanmasına katılması, orduların seferber edilerek cephelere yığılması üzerine Ruslar da Kafkas cephesini takviye etmek mecburiyetinde kalır. Onlar da cepheye yığınak yaparlar. 3. Türk ordusu iki kolordudan daha fazla bir kuvvete sahiptir. Onlar da iki kolordu civarındaki kuvvetlerinin çoğunu Sarıkamış ve Oltu bölgesinde bulundurmaktadırlar. Kurmay Yarbay Şerif İlden, 3. Ordu, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. 3. Ordu Komutanlığı günler geçtikçe gerek kol orduların seferberliklerini ve gerek savaş yönünden eğitim ve öğretimlerini tamamlayıp geliştirmek için bütün gücünü harcıyordu. Ordunun izlediği ciddi çalışma programı yalnız yönetim ve levazım konusuna layık olduğu sonucu vermiyordu. Hasan İzzet Paşa'nın tüm şiddet ve baskısına karşılık ne Muş ve Malazgirt ovalarının ne de Erzurum vilayetinin öbür verimli bölgelerinin tahılını Erzurum'a ulaştırmak bir türlü kolay olmuyordu. Harekat başlayacağı zaman 3. Ordu'nun mevcudu 190 bin insan ve 60 bin hayvandı. Bu mevcudun 6 aylık iaşesi için yaklaşık 88 milyon kilogram buğday, çavdar ve arpaya gereksinim varken ordu ambarlarında yalnız 1 milyon kilogram yiyecek ve tahıl vardı. Bir problem de gayrimüslim azınlıklardır. Gerek Kafkasya'daki ve gerekse doğu sınırına yakın Türk topraklarındaki Ermeniler arasında Türkiye'ye karşı bir örgütlenme başlamıştır. Ruslar Kafkasya'daki Ermeniler vasıtasıyla Türkiye'deki Ermenileri kışkırtmakta, zapt edecekleri toprakları Ermenilere vererek bu topraklarda istiklallerini ilan edecekleri vaadinde bulunmaktadır. Türk köylüsü kıyafetinde Türkiye'ye giren birçok Ermeni örgütler oluşturarak sınır boylarına kadar silah ve cephane getirmeyi başarmıştır. Albay Maslovski, Rus Ordusu Kurmay Başkanı. Harbin başlarında Türkiye Ermenilerinden Rus Kafkas Ordusu içinde 4 Ermeni taburu oluşturulmuştu. Bu taburların başlarına Türkiye'li Ermenilerden 4 Ermeni nasb ve tayin edilmişti. Bunlar Keri, Amazaso, Dro ve Andronik isimlerindeydiler. Bunlar da harpten önce Türkiye hükümeti ile olan siyasi mücadelede Türk Ermenilerini idare eden kimseler idi. Dördü de kendi milliyetlerinin vatanperverlerinden idiler ve bütün hayatı mevcudiyetlerini bu işe adamışlardı. İşte 29 Ekim 1914'te Karadeniz'deki Türk filosu Ruslara saldırınca Kurban Bayramı'nın birinci günündeki bu hasmane harekat üzerine Türkiye'de Birinci Dünya Harbi'ne bu şartlar içindeki Anadolu topraklarında karışmış olur. Samsun ve civarında bulunan 10. Kolordu derhal 3. Ordu emrine verilir. Kolordu'nun kıtaları bulundukları yerlere göre aşağıdaki yolları takip ederek yaklaşık 45 günlük bir yürüyüşten sonra cepheye, Erzurum'a varacaklardır. Giresun, Karahisar, Şiran, Kilkit, Bayburt, Aşkale, Erzurum. Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Kop, Aşkale, Ilıca, Erzurum. Niksar, Refahiye, Erzincan, Mama Hatun, Ilıca, Erzurum. Ünye, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Kop, Aşkale, Erzurum. Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Refahiye, Erzincan, Erzurum. Ordu, Giresun, Niksar, Kahisar, Refahiye, Erzincan, Erzurum. Kurmay Yarbay Selahattin Bey, 3. Ordu, 10. Kolordu Kurmay Başkanı. Kolordu'nun seferi hazırlıkları meyanında görevlendirilmesi muhtemel cephelere giden yollar hakkında gerekli tetkikatı yapmaması sebebiyle Kolordu'nun yürüyüşü alelacele ve müteessir olmuştur. Konaklara ya yolun uzun olmasından varılamamış veya pek kısa mesafedeki konak yerleri kullanılmış olması sebebiyle yürüyüş günleri fazlalaştırılmış ve bazen de konma yerleri uygun olmadığı için kıtalar yürüyüş istikametinden saatlerce ayrılarak barınacak yer aramışlardır. Kolordu'dan verilen yürüyüş cetvellerinin tatbik edilememesinin diğer sebepleri arasında yolların ekseriyetle dik meyilli olmasını ve havanın yağışlı gitmesinden yolların batak haline gelmesini ve binaenaleyh tekerlekli vasıtaların saplanarak kalmasını ve civar köylerin insan ve hayvanca yardımlarına ihtiyaç duyulmasını ve bu surette saatlerce zaman sarf olunmasını görürüz. Hal ve ihtiyaca uymayan bu yürüyüşler yalnız sıkıntıları arttırmakla kalmayıp, efradın hastalanmasını ve insan ve hayvan vurukları dolayısıyla kıtaların perakende hale gelmesini ve daha mühim olarak inzibatın gevşemesini ve birçok ağırlıkların da gerilerde terkini mucib olmuştu. Hiçbir yürüyüş cetveli takibine imkan kalmamış, bazen istirahat günlerinde bile mola verilmemiş, bazen de uzun yürüyüşler yapılarak kıtalar takatsiz denilecek bir halde Erzurum mıntıkasına yürüyüşlerini sürdürmüşlerdir. 10. Kolordu birliklerinin yürüyerek varacağı Erzurum'daki 3. Ordu ise sessiz ve sakin yaklaşan Rus taarruzlarını beklemektedir. Hatta yaklaşan da değil, başlayan. Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kolordu 83. Alay Komutanı. Nöbetçi subayları dışındaki tüm subay ve üst subaylar bayram akşamını evlerinde geçirmiş, ertesi günü sadece üst subaylar bayramlaşma töreni için Kolordu karargahındaki salonda toplanmıştık. Kahveler içildikten sonra dağıldığımız zaman dışarıda bir fiskostur gidiyordu. Kulaktan kulağa dolaşan bu fısıltılardan Rusların sınır tecavüzlerinde bulundukları anlaşılıyordu. Bunun üzerine doğruca eve geldim. O günü bayram gibi geçirdim desem doğru olmaz. Çok sevgili eşim birkaç gün önce bilmem gecenin saat kaçında çırpınarak uyandı ve bana sarılıp ağladı. ''Ne var, ne oluyorsun ayol?'' soruma karşılık, ''Öyle bir kötü rüya gördüm ki dehşetinden titriyorum.'' dedi. Söylemesi için ısrar ettimse de söylemedi. O zamanki anlayışa göre git çeşmeye söyle, su alsın götürsün dedim. Herhalde sonucun felaket olacağı rüyada görülmüş olsa gerek.
Kimi Yemen, kimi Harput, üzerinde ince bir çaput, avut yiğit gönlünü avut. Yar sarmazsa Mevlam sarar. Kimi Yemen, kimi Harput, üzerinde ince bir çaput. Avut yiğit, gönlünü avut. Yar sarmazsa Mevlam sarar. Oy gülüm yar, vay canım yar, karaltında Mehmet'im yatar. Oy gülüm yar, vay canım yar, karaltında Mehmet'im. Oy gülüm yar, vay canım yar, karaltında Mehmet'im yatar. Oy gülüm yar, vay canım yar, karaltında Mehmet'im yatar. Oy gülüm yar, vay canım yar.